Ayrım 17.
Sayfa 192. Sunay'ın rakı içerken çekilmiş fotoğraflarını yayımlamaya başlayıp, o da Atatürk gibi rakıcı ya da bu mu Peygamberimiz Efendimiz oynayacak diye alt başlıklar atmaya başladılar. Böylece iki ayda bir İstanbul basınında alevlenen İslamcı laik kavgası bu defa da onun üzerinden açıldı ve çok kısa sürdü. Bir hafta içinde gazetelerde Sunay'ın pek çok fotoğrafı çıktı. Yıllar önce oynadığı bir reklam filminde iştahla bira içerken, gençlik döneminde oynadığı bir filmde dayak yerken, orak çekiçli bayrak önünde yumruğunu sıkarken, karısının başka erkek oyuncularla rol gereği öpüşmesini seyrederken, karısının lezbiyen, kendisinin ise hala eskisi gibi bir komünist olduğu, kaçak porno filmlerine dublaj yaptıkları, para için değil Atatürk'ü her rolü oynayacakları, zaten Brecht'in oyunlarını Doğu Almanya'dan gelen paralarla oynadıkları, askeri darbeden sonra yurt dışından inceleme yapmak için gelen İsveçli dernek kadınlarına işkence yapılıyor diye Türkiye'yi şikayet ettikleri ve başka pek çok söylenti sayfalarca yazıldı. Aynı günlerde onu genelkurmaya çağıran yüksek rütbeli bir subay, adaylıktan çekilmesinin bütün ordunun kararı olduğunu Sunay'a kısaca bildiriverdi. Bu adam kendini bir şey zannedip askerlerin siyasete karışmasını dolaylı yoldan eleştiren aklı havada İstanbullu gazetecileri, Ankara'ya çağırıp önce sıkı bir azar geçip, kalplerinin kırılıp ağladıklarını görünce de çikolata ikram eden iyi kalpli, düşünceli adam değil, aynı halkla ilişkiler masasından daha kararlı ve şakacı bir askerdi. Sunay'ın üzüntü ve korkusunu görüp yumuşamadı. Tam tersi, seçilmiş Atatürk pozlarında siyasi görüş belirtmesiyle alay etti. İki gün önce Sunay doğduğu kasabaya kısa bir ziyarette bulunmuş, orada sevilen bir siyasetçi gibi araba konvoyları ve binlerce işsizin ve tütün üreticisinin tezahüratıyla karşılanmış, kasaba meydanındaki Atatürk heykeline çıkıp alkışlar arasında Atatürk'ün elini sıkmıştı. Bu ilgi üzerine İstanbul'da sorulan "Bir gün sahneden siyasete geçecek misiniz?" yolundaki bir popüler magazin sorusuna "Halk isterse" diye cevap vermişti. Başbakanlık Atatürk filminin şimdilik ertelendiğini duyurdu. Sunay bu kötü yenilgiden sarsılmadan çıkacak kadar tecrübeliydi ama asıl sonraki gelişmeler vurdu onu. Rolünü sağlama bağlamak için bir ayda o kadar çok televizyona çıkmıştı ki artık herkes onun fazlasıyla tanıdık sesini Atatürk'ün sesi olarak dinlediği için dublaj işi vermediler ona. Başarısız bir Atatürk'ün elinde bir boya kutusu, duvarları boyaması ya da bankasından çok memnun olduğunu açıklaması tuhaf kaçacağından, iyi ve sağlam ürünü seçen makbul baba rolleri için eskiden onu arayan televizyon reklamcıları da sırtlarını döndüler. Ama asıl kötüsü, gazetelerde yazılan her şeye tutkuyla inanan halkın onun Atatürk ve din düşmanı olduğuna inanmasıydı. Bazıları karısının başka erkeklerle öpüşmesine ses etmediğine de inanmıştı. En azından ateş olmayan yerden duman çıkmaz havası vardı. Bütün bu hızlı gelişmeler oyunlarına gelenleri de azaltmıştı. Pek çok kişi sokakta durdurup yazıklar olsun dedi ona. Peygamber'e dil uzattığına inanan ve gazetelere geçmek isteyen genç bir imam hatip öğrencisi oyun gecesi tiyatroyu basıp bıçak çekti. Birkaç kişi yüzüne tükürdü. Hepsi 5 günde olmuştu bunların. Karı koca ortalıktan yok oldular. Sonrası hakkında pek çok dedikodu var. Berlin'e gidip Brechtçi Berliner Ansam'da tiyatro eğitimi adı altında terörizm öğrendikleri ya da Fransız Kültür Bakanlığı'nın bir bursuyla Şişli'deki Fransız Akıl Hastanesi Lapey'de yattıkları gibi. Doğrusu Funda Eser'in bir ressam olan annesinin Karadeniz kıyısındaki evine sığındıklarıydı. Ancak ertesi yıl Antalya'da sıradan bir otelde animatör olarak iş buldular. Sabahları kumsalda Alman bakkallarla, Hollandalı turistlerle voleybol oynuyor, öğleden sonraları Almanca paralayan Karagöz ve Hacivat kılığında çocukları eğlendiriyor, akşamları da padişah ve göbek atan adaya harem karısı olarak sahneye çıkıyorlardı. Funda Eser'in daha sonraki 10 yıl boyunca küçük kasabalarda geliştireceği göbek dansözlüğü kariyerinin başlangıcı buydu. Sunay, bütün bu maskaralığa 3 ay dayanabilmiş, haremli, fesli Türk şakalarını sahnede bırakmayıp sabah kumsalda da devam etmek isteyen ve Funda Eser'le cilveleşen İsviçreli bir berberi dehşete kapılan turist kalabalığının gözleri önünde dövmüştü. Ondan sonra Antalya ve civarındaki düğün salonlarında, eğlence gecelerinde sunucu, dansöz ve tiyatrocu olarak iş buldukları biliniyor. Sunay, İstanbul'daki asıllarını fanatikçe taklit eden ucuz şarkıcıları, ateş yutan hokkabazları, 3. sınıf komedyenleri sunuyor, evlilik kurumu, Cumhuriyet ve Atatürk üzerine kısa bir konuşmayı takiben Funda Eser göbek dansı yapıyor, sonra ikisi gayet disiplinli bir havada Macbeth'ten kralın öldürülmesi sahnesi gibi bir şeyi 8-10 dakika oynayıp alkışlanıyorlardı. Daha sonra Anadolu'yu gezecek tiyatro grubunun ilk çekirdekleri vardı bu gecelerde. Tansiyonu ölçüldükten, bu arada korumalarının getirdiği bir telsizle birilerine emir verdikten, hemen önüne yetiştirilen bir kağıt parçasını okuduktan sonra Sunay, yüzünü tiksintiyle buruşturdu. Hepsi birbirini ihbar ediyor dedi. Yıllarca ücra Anadolu kasabalarında oyun sahnelerlerken, bu ülkenin bütün erkeklerinin kasvet duygusu yüzünden donup kaldıklarını gördüğünü söyledi. Çayhanelerde günlerce, günlerce hiçbir şey yapmadan oturuyorlar diye anlattı. Her kasabada yüzlerce, bütün Türkiye'de yüz binlerce, milyonlarca işsiz, başarısız, umutsuz, hareketsiz zavallı adam. Üstlerine başlarına çeki düzen verecek halleri, yağlı ve lekeli ceketlerini düğmeleyecek iradeleri, ellerini kollarını kıpırdatacak enerjileri, bir hikayeyi sonuna kadar dinleyecek dikkatleri, bir şakaya gidecek halleri yok kardeşlerimin. Çoğunun mutsuzluktan uyuyamadığını, sigaradan kendilerini öldürüyor diye zevk aldıklarını, çoğunun başladığı cümleyi bitirmenin anlamsızlığını kavrayıp yarıda bıraktığını, televizyonu programı sevdikleri ve eğlendikleri için değil, çevrelerindeki diğer kasvetlere tahammül edemedikleri için seyrettiklerini, aslında ölmek istediklerini ama kendilerini intihara değer bulmadıklarını, seçimlerde kendilerine hak ettikleri cezayı versin diye en sefil partilerin en rezil adaylarına oy verdiklerini, sürekli cezadan söz eden askeri darbecileri sürekli umut vaat eden siyasetçilere tercih ettiklerini anlattı. Odaya giren Funda Eser de hepsinin evlerinde lüzumundan fazla yaptıkları çocuklarına bakan ve kocalarının nerede olduğunu bile bilmediği bir yerde hizmetçilik, tütün işçiliği, halıcılık ya da hemşirelik yaparak 3-5 kuruş kazanan mutsuz karıları olduğunu söyledi. Sürekli çocuklarına bağırarak ve ağlayarak hayata bağlanan bu kadınlar olmasaydı, bütün Anadolu'yu sarmış olan ve hepsi birbirine benzeyen bu kirli gömlekli, tıraşsız, neşesiz, işsiz, uğraşsız milyonlarca erkek buzlu gecelerde köşe başlarında donup ölen dilenciler, meyhaneden çıkıp açık kanalizasyon çukuruna düşüp yok olan sarhoşlar gibi ya da pijama terlikle bakkala ekmek almayı yollanıp yolunu kaybeden bunak dedeler gibi kaybolup giderlerdi. Oysa onlar şu zavallı kar şehrinde gördüğümüz gibi fazlasıyla kalabalıktılar ve tek sevdikleri şey de hayatlarını borçlu oldukları ve utandıkları bir aşkla sevdikleri karılarına eziyet etmekti. Anadolu'da 10 yılımı bu mutsuz kardeşlerin bu kasvetin ve hüzünün içinden çıksınlar diye verdim dedi Sunay, kendini hiç acındırmadan. Komünist, Batı ajanı, sapık, Yahova şahidi, pezevenkle orospu diye defalarca içeri tıktılar, işkence ettiler, dövdüler. Irzımıza geçmeye kalktılar, taşladılar bizi. Ama oyunlarımın ve kumpanyamın verdiği mutluluk ve özgürlüğü sevmeyi de öğrendiler. Şimdi hayatımın en büyük fırsatını elime geçirmişken zayıf davranamam. Odaya iki adam girmiş, biri gene Sunay'a bir telsiz uzatmıştı. K açık telsizden duyulan konuşmalardan, Su Kapı mahallesindeki gecekondulardan birinin sarıldığını, içeriden ateş edildiğini, evde Kürt gerillalardan birinin ve bir ailenin olduğunu işitti. Telsiz hattında emirleri veren ve komutanım diye seslenilen bir de asker vardı. Biraz sonra aynı asker, bu sefer bir ihtilal liderliğiyle değil, bir sınıf arkadaşıyla konuşur gibi Sunay'a bir konuda önce bilgi verdi, sonra da fikir sordu. Karşıda küçük bir Tugay asker var dedi Sunay, Kaan'ın dikkatini fark ederek. Devlet, soğuk savaş yıllarında olası bir Rus saldırısına karşı savaşacak asıl güçleri Sarıkamış'a yığmış. Buradakiler olsa olsa ilk saldırıda Rusları oyalamaya yarar. Şimdi daha çok Ermenistan sınırını korumak için buradalar. Önceki gece K ile birlikte Erzurum otobüsünden indikten sonra Yeşil Yurt lokantasında 30 küsür yıllık arkadaşı Osman Nuri Çolak'la karşılaştığını anlattı Sunay. Kuleli Askeri Lisesi'nden sınıf arkadaşıymış. O zamanlar Pirandello kimdir, Sartre'nin oyunları nelerdir Kuleli'de bilen tek kişiymiş. Benim gibi disiplinsizlikten kendini okuldan attırmayı başaramadı ama askerliğe de dört elle sarılmadı. Böylece kurmay olamamış. Bazıları kısa boylu olduğu için paşa olamayacağını fısıldamış. Öfkeli ve kederli ama bence mesleki nedenlerden değil, karısı çocukluğunu alıp kendisini terk ettiği için. Yalnızlıktan, işsizlikten ve küçük şehir dedikodularından sıkılıyor ama tabii en çok da o yapıyor dedikoduyu. İhtilalden sonra el attığım kaçak kasaplardan, Ziraat Bankası kredileri, Kur'an kursları gibi yozlaşmalardan lokantada ilk o söz etti. Biraz da çok içiyordu. Beni görünce çok sevindi. Yalnızlıktan yakındı. Bir özür olarak ve biraz da övünerek o gece Kars'ta emir ve komutanın kendisinde olduğunu, ne yazık ki erken kalkması gerektiğini söyledi. Tugay komutanı karısının romatizmaları için Ankara'ya gitmiş, yardımcısı Albay Sarıkamış'ta acil bir toplantıya çağrılmış, vali Erzurum'daymış. Bütün güç ondaydı. Kar hala dinmemişti ve Her kış olduğu gibi yolların birkaç gün kapanacağı belliydi. Bunun hayatımın fırsatı olduğunu hemen anladım ve arkadaşım için bir duble rakı daha istedim. Olaylardan sonra Ankara'dan yollanan müfettiş binbaşının sonradan yaptığı araştırmalara göre, Kaan'ın az önce telsizden sesini işittiği Sunay'ın askeri liseden arkadaşı Albay Osman Nuri Çolak ya da Sunay'ın deyişiyle Çolak, bu tuhaf askeri darbe fikrine önce yalnızca bir şaka, rakı masasında kurulmuş hayali bir eğlence olarak katılmış, hatta iki tankla işin biteceğini bir gırgır havasıyla ilk o söylemişti. Daha sonra Sunay'ın ısrarı üzerine Mert'le leke sürmemek için ve yapılacaklardan sonunda Ankara'nın da memnun olacağına inandığından girmişti bu işe. Kişisel herhangi bir hınç, öfke ya da çıkar yüzünden değil. Binbaşının raporuna göre Çolak, ne yazık ki bu ilkeyi de çiğnemiş, bir kadın meselesi yüzünden Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Atatürkçü bir diş doktorunun evini bastırmıştı. İhtilale ev ve okul baskınlarında kullanılan yarım bölük asker, 4 kamyon ve yedek parça eksikliği yüzünden çok dikkatli çalıştırılması gereken 2 T1 model tankın dışında başka bir askeri güç katılmamıştı. Faili meçhul vakaları üzerlerine alan Z. Demirkol ve arkadaşlarının özel timini saymazsak, işlerin çoğu zaten böyle olağanüstü bir denem gelir diye, yıllardır bütün Kars'ı fişleyen, şehir nüfusunun onda birini muhbir olarak kullanan MİT ve emniyetin bazı çalışkan memurlarınca yapılıyordu. Bu memurlar darbenin ilk planlarından haberdar olup, Millet Tiyatrosu'nda laikler gösteri yapacak dedikodularını şehre yayarken o kadar mutluydular ki, Kars dışında izin kullanan arkadaşlarına şenliği kaçırmasınlar diye bir an önce geri gelmeleri için resmi telgraflar çekmişlerdi. O sırada yeniden başlayan telsiz konuşmalarından K, Sukapı mahallesindeki çatışmanın yeni bir aşamaya geldiğini anladı. Önce telsizden 3 el silah sesi geldi. Birkaç saniye sonra karlı ovada yumuşayarak gelen silah sesleri duyulunca, K, telsizin abarttığı sesin daha güzel olduğuna karar verdi. "Zalim olmayın," dedi Sunay telsize. "Ama ihtilalin ve devletin güçlü olduğunu, kimseye pabuç bırakılmayacağını hissettirin." Çenesinin ucunu sol elinin baş parmağı ile işaret parmağı arasında düşünceli bir şekilde ve öyle özel bir hareketle tutmuştu ki, K, Sunay'ın aynı cümleyi 1970'lerin ortalarında tarihi bir oyunda söylediğini hatırladı. Şimdi eskisi kadar yakışıklı değildi. Yorgun, yıpranmış ve solgundu. Masanın üzerinden 1940'lardan kalma askeri bir dürbün aldı. Anadolu gezilerinde 10 yıldır giydiği kalın ve yıpranmış keçe paltosunu ve kalpağını kafasına geçirdi. K'yı kolundan tutup dışarıya çıkardı. Soğuk bir an şaşırttı K'yı. İnsanın isteklerinin ve hayallerinin, siyasetin ve günlük dalavelelerin Kars'ın soğuğu yanında ne kadar da küçük ve zayıf kaldığını hissetti. Aynı anda Sunay'ın sol ayağının sandığından da daha topal olduğunu fark etti. Karla kaplı kaldırımda yürürken bembeyaz sokakların boşluğu ve bütün şehirde yalnız onların yürüyor olması içini mutlulukla doldurmuştu. Kar içindeki güzel şehrin, eski ve boş konakların insana verdiği yaşama zevki ve sevme isteği değildi bu sadece. K, iktidara yakın olmaktan da zevk alıyordu şimdi. "Burası Kars'ın en güzel yeridir," dedi Sunay. 10 yıl içinde tiyatro kumpanyamla Kars'a 3. gelişim bu benim. Her seferinde, akşam hava kararırken buraya, kavak ve iğde ağaçlarının altına gelir, kargalar ve saksağanları dinleyerek hüzünlenir, kaleyi, köprüyü, 400 yıllık hamamı seyrederim. Buz tutmuş Kars çayının üzerindeki köprüdeydiler şimdi. Sunay, sol karşı tepedeki tek tük gecekonduların birini işaret etti. Onun az aşağısında, yoldan biraz yukarıda bir tank, daha ileride bir askeri araç gördü K. "Sizi görüyoruz," diye seslendi telsize Sunay. Sonra dürbünüyle baktı. Az sonra önce telsizden 2 el silah sesi geldi, sonra nehrin açtığı vadide yankılanarak gelen sesi duydular. Bu onlara yollanmış bir selam mıydı? Az ötede, köprünün girişinde, kendilerini bekleyen 2 koruma vardı. Zengin Osmanlı paşalarının Rus toplarıyla yıkılmış konaklarının yerine, 100 yıl sonra yerleşmiş yoksul gecekondu mahallesini, bir zamanlar zengin Kars burjuvazisinin eğlendiği karşı yakadaki parkı ve arkalarındaki şehri seyrettiler. "Tarih ile tiyatronun aynı malzemeden yapıldığını ilk Hegel fark etmiştir," dedi Sunay. "Tıpkı tiyatro gibi tarihin de birilerine rol verdiğini hatırlatır. Tıpkı tiyatro sahnesi gibi tarihin sahnesine de cesurların çıkacağını da." Bütün vadi patlamalarla sarsıldı. K, tankın üzerindeki makinalı tüfeğin de harekete geçtiğini anladı. Tank da atış yapmıştı ama ıska geçmişti. Daha sonrakiler askerlerin attığı el bombalarıydı. Bir köpek havlıyordu. Gecekondunun kapısı açıldı. 2 kişi çıktı dışarı. Ellerini havaya kaldırdılar. Derken kırık pencerelerden dışarı çıkan alev dilimleri gördük ha. Elleri havada dışarı çıkanlar karaya attılar. Bütün bu hareket sırasında neşeyle havlayarak etrafta koşuşturan kara bir köpek, kuyruğunu sallayarak yere yatanlara sokuldu. Sonra arkada birinin koştuğunu gördü ve askerlerin açtığı ateş seslerini duyduk ha. Adam yere düştü. Sonra bütün sesler kesildi. Çok sonra biri bağırdı ama Sunay'ın ilgisi dağılmıştı. Peşlerinde korumalar terzihaneye döndüler. Eski konağın güzelim duvar kağıtlarını görür görmez Ka, içindeki yeni bir şiire karşı koyamayacağını anladı ve bir kenara çekildi. İntihar ve iktidar adlı bu şiire, Ka hiç çekinmeden az önce Sunay ile birlikte olmanın verdiği iktidar zevkini, onunla arkadaşlıktan aldığı tadı ve intihar eden kızlara duyduğu suçluluğu koydu. Daha sonra karşı tanık olduğu şeyleri bütün güçleriyle ve hiç değiştirmeden en çok bu sağlıklı şiire koyabildiğini düşünecekti. 23. Allah meselenin bir akıl ve iman sorunu değil, bütün bir hayat sorunu olduğunu bilecek kadar adildir. Sunay ile karargâhta. Sunay, Kaan'ın şiirini yazdığını görünce kağıtlarla dolu çalışma masasından kalktı, tebrik etti, toparlayarak yaklaştı. Dün tiyatroda okuduğun şiir de çok moderndi dedi. Ne yazık ki ülkemizde seyirci modern sanatı anlayacak düzeyde değil. Bu yüzden eserlerimde halkın anlayacağı göbek dans sözlerini ve Kaleci Vural'ın maceralarını kullanıyorum. Sonra ama hiç taviz vermeden araya hayatın içine giren en modern hayat tiyatrosunu koyuyorum. Halkla birlikte hem sefil hem de soylu bir sanat yapmayı İstanbul'da banka desteğiyle taklitçi bulvar komedileri oynamayı tercih ederim. Şimdi bana arkadaşça söyle. Emniyet müdürlüğünde ve sonra veteriner fakültesinde sana gösterilen şüpheli dinciler arasındaki suçluları niye teşhis etmedin? Tanıyamadım kimseyi. Seni laciverte götüren genci ne kadar sevdiğin anlaşılınca askerler seni de gözaltına almak istediler. Bu ihtilaf arifesinde Almanya'dan gelmen, okul müdürü vurulurken orada olman şüphelendiriyor onları. Seni işkenceli bir sorgudan geçirip içinde ne var ne yok öğrenmek istiyorlardı. Ben durdurdum onları. Kefil oldum. Teşekkür ederim. Seni laciverte götüren o gencin ölüsünü neden öptüğün hala anlaşılamadı. Bilmiyorum dedi Ka. Çok dürüst ve içten bir yanı vardı. 100 yıl yaşayacağını sanıyordum. Senin acıdığın bu Necip, ne biçim Necip'miş okuyayım mı sana? Çıkardığı kağıttan Necip'in geçen yıl Mart ayında bir kere okuldan kaçtığını, Ramazan'da içki satıyor diye Neşe Birhanesi'nin camlarının kırılması olayına karıştığını, bir ara Refah Partisi il merkezinde ayak işlerinde çalıştığını, ama ya aşırı görüşleri yüzünden ya da herkesi korkutan bir sinir buhranı geçirdiği için parti il merkezinde birden fazla muhbir vardı, oradan uzaklaştırıldığını, hayranı olduğu laciverde son 18 ayda Kars'a gelişlerinde sokulmak istediğini, MİT elemanlarının anlaşılmaz bulduğu bir hikaye yazıp Kars'ın 75 satışlı dinci gazetesine bıraktığını, o gazetede köşe yazıları yazan emekli bir eczacının kendisini birkaç kere tuhaf bir şekilde öpmesinden sonra arkadaşı Fazıl ile birlikte onu öldürme planları yaptıklarını, cinayet yerine bırakmayı planladıkları gerekçe mektubunun MİT arşivindeki aslı çalınmış dosyaya konmuştu. Çeşitli tarihlerde Atatürk Caddesi'nde arkadaşlarıyla gülüşerek yürüdüğünü, bunlardan birinde Ekim ayında yanlarından geçen bir sivil polis arabasının arkasından işaretler yaptığını okudu. Milli İstihbarat Teşkilatı burada çok iyi çalışıyor dedi Ka. Şeyh Saadettin Efendi'nin mikrofonlar yerleştirilmiş evine girip huzuruna çıkınca elini öptüğünü, gözyaşlarıyla Allah'a inandığını açıkladığını, oradaki ayak takımının önünde kendini yakışıksız durumlara düşürdüğünü biliyorlar ama bütün bunları niye yaptığını bilmiyorlar. Bu ülkenin pek çok solcu şairi aman onlar iktidara gelmeden ben dinci olayım telaşıyla saf değiştirdi. Kıpkırmızı olduk ha. Sunay'ın bu utancı bir zayıflık olarak gördüğünü hissettiği için daha da utandı. Biliyorum bu sabah gördüklerin seni üzdü. Polis gençlere çok kötü davranıyor. Zevk için dayak atan hayvanlar bile var aralarında. Ama şimdi o kısmı bir yana bırakalım. Kaya bir sigara tuttu. Ben de gençliğimde senin gibi Nişantaşı ve Beyoğlu sokaklarında yürürdüm. Batı filmlerini deli gibi seyrettim. Ve bütün Sartre'ları ve Zola'ları okudum. Bizim geleceğimizin Avrupa olduğuna inandım. Şimdi bütün bu dünyanın yıkılmasına, kız kardeşlerinin başörtü takmaya zorlanmasına, şiirlerinin dine uygun değil diye İran'daki gibi yasaklanmasına seyirci kalabileceğini sanmam. Çünkü sen benim dünyamdansın. Kars'ta T.S. Eliot'un şiirlerini okumuş başka kimse yoktur. Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Muhtar okumuştur dedi Ka. Şiire meraklıdır çok. Onu tutuklamamıza bile gerek kalmadı dedi Sunay gülümseyerek. Kapıyı çalan ilk askere belediye başkan adaylığından çekildiğini bildiren bir kağıdı imzalayıp verdi. Bir patlama oldu. Pencere camları ve çerçeveler titredi. İkisi de sesin geldiği yöne Kars çayı tarafındaki pencerelere baktılar ama karla kaplı kavak ağaçlarıyla yolun öte yanındaki sıradan ve boş bir binanın buz tutmuş saçaklarından başka bir şey göremeyince pencereye sokuldular. Kapının önündeki bir korumadan başka kimsecikler yoktu sokakta. Kars öğle vaktinde bile olağanüstü kederliydi. İyi bir aktör dedi Sunay hafif tiyatromsu bir havayla. Tarihin içinde yıllarca, yüzyıllarca birikmiş, bir köşeye sıkışmış, patlayıp ortaya çıkmamış, dile gelmemiş güçleri temsil eder. Bütün hayatı boyunca en ücra yerlerde, en denenmemiş yollarda, en sapa sahnelerde kendisine gerçek bir özgürlük bağışlayacak olan sesi arar. Onu bulduğunda ise korkmadan sonuna kadar gitmesi gerekir. 3 gün sonra karlar eriyip, yollar açılınca burada dökülen kanların hesabını Ankara sorar dedi Ka. Kan dökülmesinden hoşlanmadıkları için değil, bu işi yapanın bir başkası olmasından hoşlanmayacakları için. Karslılar da nefret edecek senden ve tuhaf oyunundan. Ne yapacaksın o zaman? Doktoru gördün. Kalbimden hastayım. Hayatımın sonuna geldim. Umurumda değil dedi Sunay. Bak aklıma geldi. Diyorlar ki bir kişiyi, mesela eğitim enstitüsü müdürünü vuranı bulup hemen assak, bunu canlı yayına televizyondan versek, bundan sonra bütün Kars mum gibi olur. Şimdiden mum gibiler dedi Ka. Bombalı intihar saldırılarına hazırlık yapıyorlarmış. Birisini asarsanız her şey daha korkunç olur. Avrupalılar burada yaptıklarımızı görürse mahcup olurum diye mi korkuyorsun? Onlar senin hayran olduğun o modern dünyalarını kurabilmek için ne kadar adam astılar biliyor musun? Atatürk senin gibi kuş beyinli bir liberal hayalperesti daha ilk günden sallandırırdı. Şunu da kafana koy dedi Sunay. Bugün gözaltında gördüğün İmam Hatipli öğrenciler senin yüzünü hafızalarına bir daha çıkmamacasına kazımışlardır bile. Her yere, herkese atabilirler bombalarını. Yeter ki seslerini duyursunlar. Üstelik dün gece sen de bir şiir okuduğuna göre kumpasın parçası sayılırsın.